Ayrım 31.
Sayfa 246. Duyum ve deney, deney ve sanat. Aristoteles öğrenme için işitme duyusunun da önemli olduğuna inanır. Sesleri işitmeye yetenekli olmayan varlıklar öğrenme yetisine sahip olmaksızın yalnızca kavrayışa sahiptirler. Arılar ya da aynı durumda olan tüm öbür hayvanlar böyledir. Öğrenme yetisi buna karşılık bellekten başka işitme duyumuna da sahip olan varlığa aittir. Aristoteles insanla hayvan arasına kesin bir bilen bilmeyen ayrımı koymaz. Ona göre insan dışındaki hayvanlar imgelere ve anılara indirgenmiş olarak yaşarlar, deneysel bilgiye pek zayıf bir biçimde ulaşırlar. Oysa insan sanata ve usa vurmalara kadar yükselebilir. Bu noktada filozof deneyici görüşe bağlanır. İnsanlar için deney bellekten gelir. Gerçekten aynı şeyin çok sayıdaki anıları sonuç olarak tek bir şey oluşturur. Deney hemen hemen bilim ve sanatla aynı yapıda görünür. Yalnızca şu ayrım vardır. Bilim ve sanat insanlara deney aracılığıyla ulaşır. Bir deneysel kavramlar çokluğundan bütün benzer durumlara uygulanabilen bir tek evrensel yargı ortaya çıktığında sanat doğar. Sofistlerden Polos'un 5. yüzyıl sonları görüşüne uyarak Aristoteles deneyin sanatı, deney eksikliğinin rastlantıyı getirdiğine inanır. Tek tek durumlardan bir evrensel yargı çıkaran insan sanatı gerçekleştirir. Demek ki deneyle sanat arasında bir nedensellik bağı vardır, deney sanatı doğurur. Bu nasıl olur? Bir ilacın bir kişiye iyi geldiğini görmek deney yapmaktır. Bu deneyden evrensel bir sonuç çıkarmak şu ya da bu hastalığa tutulmuş bireyleri şu ya da bu ilacın iyileştirdiği yargısında bulunmak sanattır. Deney ile sanat arasındaki ayrım birinde uygulamayla öğrenmek, öbüründe önceden bilmek açısındandır. İnsan her şeyin deneyini yapamaz, yapılmış deneylerden de yararlanır. Yine de deney önemlidir, deney ile bağlantıyı koparmamak gerekir. Her hekim her ilacı denemez, denenmiş ilaçlar vardır ama ilacın bilgisi deneyle sağlanır. Uygulama açısından deney sanattan hiçbir yönüyle ayrılmaz. Deney yapan kişilerin bir kavrama deney yapmadan sahip olan kişilere göre daha başarılı olduklarını görürüz. Bunun nedeni deneyin bireyselin bilgisi, sanatında evrenselin bilgisi olmasıdır. Oysa tüm uygulama ve tüm üretim bireysele yönelir. Tedavi eden hekimin iyileştirdiği insan değildir ya da rastlantısal olarak insandır, Kallias'tır, Sokrat'tır ya da insan diye belirlenen bir başka bireydir, rastlantısal olarak bir insandır. Böylece kavrama deneysiz olarak sahip olmuşsak ve evrenseli bilirken evrenselde içerilmiş olan bireyseli bilmezsek tedavide sık sık yanlışa düşeriz çünkü iyileştirilmesi gereken bireydir. Bilginin ve öğrenme yetisinin deneyden çok sanata ait olduğunu düşünmemiz ve bilgeliğin bütün insanlarda daha çok bilgiyle birlikte bulunduğu düşüncesiyle sanat adamlarını deney sahibi kişilerden üstün tutmamız çok yanlış değildir. Bu birilerinin nedeni tanımasından, öbürlerinin tanımamasından gelir. Gerçekten deney sahibi kişiler bir şeyin olduğunu iyi bilirler ama nedenini bilmezler. Oysa sanat adamları bunun nedenini ve niçinini bilirler. Bu yüzden önderlerin bütün girişimlerde el işçilerinden daha büyük bir değer taşıdıklarını, daha bilgin ve daha bilgi olduklarını kabul ederiz. Çünkü onlar olanın nedenlerini tanıyorlar, oysa el işçileri yaptığını bilmeden yapan cansız şeylere benzerler. Ateşin yanışını öğreyin. Ancak cansız varlıkların işlevlerinden her birini doğal bir eğilimle tamamlarken el işçileri bunu alışkanlıkla yaparlar. Böylece önderleri gözümüzde daha bilge kılan uygulamadaki beceri değil, kurama sahip olmaları ve nedenleri bilmeleridir. Ve genellikle bilginin ayırıcı özelliği öğretebilme yeteneğidir. Sanatın gerçekten deneyden çok bilim olduğuna bu yüzden inanıyoruz. Öğretilebilen kişiler öbürleri değil ama sanat adamları olduğuna göre. Bundan başka bireysel şeyler üzerine bize en üstün bilgiyi sağlamalarına karşın duyumlarımızdan hiçbirine bir bilgelik gözüyle bakmıyoruz genellikle. Çünkü duyumlarımız hiçbir şeyin niçinini söylemezler, örneğin ateşin niçin sıcak olduğunu. Yalnızca ateşin sıcak olduğunu belirlemekle yetinirler. Bilge, her şeyi bilen kişi. her bilgi aynı değerde değildir. Sıra düzenli bilgi anlayışı Aristotelesçiliğin temelinde yer alır. Her bilgi aynı ölçüde önemli olamayacağı gibi tüm bilgi alanları da dolayısıyla bu alanda uğraş veren kişiler de aynı ölçüde önemli olamaz. En önemli bilgi alanı bilgeliktir, yani felsefedir. Aristoteles, Metafizika'nın birinci kitabında ikinci bölümde bilgeliğin hangi nedenlerle ve hangi ilkelerle bilim olduğunu araştırırken, bilgeyi her şeyin bilimine özel olarak ayrı ayrı sahip olmadan elden geldiğince bütün şeylerin bilgisine sahip olan kişi diye tanımlar. Güç şeyleri ve insan bilgisine kolay kolay açılamayan şeyleri bilme yeteneğine sahip olan kişinin bilge kişi olduğunu söyler. Aristoteles'in gerçekçi bakışı burada karşıt bir bakışla, ülkücü bakışla dengelenir ve böylece çelişkili bir görünüm ortaya koyar. Duyumlar bilgi için tek kaynaksa, bütün şeylerin bilgisine sahip olmak, insan bilgisine kolay kolay açılmayan şeyleri bilmek nasıl gerçekleşecektir? Filozof aynı metinde duyulur bilgi bütün insanlarda ortak olduğuna göre kolaydır ve bilgilikle hiç ilgili değildir der. Ona göre önemli bilgi herkesin ulaşabileceği bilgi diyebileceğimiz dış dünya bilgisi değil, nedenlerin bilgisidir. Nedenleri çok daha doğru bilen ve onları öğretmekte çok daha yetenekli olan kişi her tür bilimde daha bilgedir. Burada Aristoteles, klasik felsefenin ancak 17. yüzyıldan hatta 18. yüzyıldan sonra değişecek olan bir inancını, felsefenin ya da en üst düzeyde bilginin yarar gözetmez bilgi olduğu inancını pekiştirir. Ona göre kendisi için ve yalnızca bilmek amacıyla yönelilen bilim, sonuçları göz önünde tutularak yönelilen bilimden daha çok bilimdir. Felsefe tüm bilgilere egemen bilimdir, filozof da egemen insandır. Gerçekte bilginin işi yasalara uymak değildir, yasaları veren odur. Başkasına uyması gereken o değildir, tersine daha az bilgi olan ona uymalıdır. Kısacası bütün şeylerin bilgisi evrensel bilime en yüksek derecede sahip olan kişiye özgüdür zorunlu olarak. Çünkü o belli bir biçimde evrenselde bulunan bütün özel durumları bilir. Aristoteles'e göre en evrensel bilgiler elde edilmesi en güç bilgilerdir çünkü bunlar duyulur algılardan en uzak bilgilerdir. Ayrıca filozofa göre en şaşmaz bilimler en çok ilke bilimi olanlardır çünkü soyut ilkelere dayanan bilimler karmaşık ilkelere dayananlardan daha uyarlı olacaktır. Örneğin aritmetik geometriden daha uyarlıdır. Soyuta gidildikçe uyarlılık belirginleşmektedir. Yarar gözetmez bilgi, bilmek için bilmek. Aynı bölümden şu satırları okuyalım. Bilim nedenlerin derinine indikçe öğretime daha çok yaklaşır çünkü öğretim her şeyin nedenlerini söylemektir. Bundan başka tanımak için tanımak ve bilmek için bilmek en yüce tanınabilire yönelen bilimin başlıca özelliğidir. Gerçekten öğrenmek için öğrenmeyi yeğleyen kişi her şeyden önce en yüce tanınabiliri seçecektir. En yüce tanınabilirin bilimi de budur. Oysa en yüce tanınabilir ilk ilkelerden ve ilk nedenlerden oluşmuştur. Çünkü geriye kalan her şey ilkeler yardımıyla ve ilkelerden kalkılarak bilinir. Bunun tersi yani ilkelerin kendilerine bağımlı olan şeylerden çıkması doğru değildir. Sonuç olarak temel olan ve kendisine bağımlı bütün öbür bilimlerden üstün olan bilim, her şeyin hangi amaca göre yapılması gerektiğini bilen bilimdir. Bu amaç her varlıkta bu varlığın kendi iyiliğidir ve genel bir biçimde de doğanın bütününde yüce iyidir. Bütün bu belirlemeler söz konusu adın aynı bilime uygun düştüğünü gösteriyor. Bu bilim ilk ilkeler ve ilk nedenler üzerine kurulan bir bilim olmalıdır. Çünkü iyilik de yani amaç da nedenlerden biridir. Öte yandan bilimin şiirsel bir bilim olmaması gerekir. En eski filozofların öyküsü de bunu ortaya koyar. Gerçekten bugün de olduğu gibi ilk düşünürleri felsefi kurgulara iten şey şaşkınlık olmuştur. Başlangıçta şaşkınlıkları akla ilk gelen güçlükler üzerinedir. Sonra böylece yavaş yavaş ilerleyerek buluşlarını en önemli sorunlara yani ayla, güneşle, yıldızlarla ilgili olgulara giderek evrenin oluşumu gibi olgulara yaydılar. Oysa bir güçlüğü sezmek ve şaşırmak, kendi bilgisizliğini görmek demektir. Mitoslardaki aşk bile bir bakıma bilgelik aşkıdır. Çünkü mitos bir eşsizlikler topluluğudur. Demek ki ilk filozoflar bilgisizlikten kaçmak için felsefeye yönelirken, bilgiye yalnızca bilmek için yönelmişlerdir, yararlı bir amaç için yönelmemişlerdir. Gerçekte olup bitenler onlara kanıt sağlamıştır. Sonuç olarak şunu söyleyelim, arayışımızda hiçbir yabancı çıkar gözetmiyoruz ama kendi kendinin amacı olan ve bir başkası için var olmayan şeyi özgür diye adlandırıyorsak, bu bilim de özgür bilimler arasında özgür bir disiplindir. Çünkü tek başına kendi kendinin amacıdır. Demek ki felsefe ya da bilim özel bir takım bilgilere ulaşmak gereği duymadan doğrudan doğruya ulaşabileceğimiz bütünsel bilginin ta kendisidir. Bu bilginin bir özelliği kolay ulaşılamaz olmaksa, her kişiye açılmaz olmaksa, öbür özelliği yarar gözetmez oluşudur, kendi kendinin amacı oluşudur. Öyleyse felsefe alanında ortaya koyduğumuz düşünce çabası özelden genele bir çaba değildir. Bununla birlikte filozofu dış dünyadan kopmuş biri saymak doğru olmaz. Meraktan doğan ve hiçbir yarar gözetmeyen felsefe bilgilerin bilgisini içerir, tüm bilgi alanlarının üstündedir, onlara egemendir. Bununla birlikte filozofa tüm bilgilere ulaşmış kişi gözüyle bakamayız. İnsan, filozof da olsa doğruların tümüne ulaşamaz, doğrular araştırması güç bir araştırmadır. Güçlük iki kaynaktan gelir. Önce şeylerden yani dış dünyadan, bilgisine ulaşmaya çalıştığımız madde dünyasından gelir. Sonra zihnimizin zayıflığından ya da yetersizliğinden gelir. Bu yüzden her durumda bilgiye titizlikle yönelmemiz gerekir. Bu da nedenlere yönelmek demektir. Bir şeyin ne olduğunu bilmek, onu var eden nedeni bilmekle olasıdır. Nedenini öğrenmeden doğruyu bilemeyiz. Aristoteles, Metafizika'nın ikinci kitabında birinci bölümde şöyle der. Doğrunun araştırılması bir bakıma güç, bir bakıma kolaydır. Bunu kanıtlayan şey şudur, kimse doğruya tam olarak erişemez ve kimse doğrudan tam olarak yoksun kalamaz. Her filozof doğa üzerine söylenilebilecek bir şeyler bulur. Kuşkusuz bu katkı doğa için hiçbir şeydir ya da az bir şeydir ama bütün düşünceler bir araya gelerek verimli sonuçlar ortaya koyarlar. Bu açıdan alınınca bu araştırma kolay bir araştırmadır. Ancak bir doğruya yalnızca bütünü içinde sahip olabildiğimiz, doğrunun amaçladığımız belli bir bölümüne ulaşamadığımız düşünülünce girişimin ne güç bir girişim olduğu ortaya çıkar. Belki de iki çeşit güçlük olduğuna göre var olan güçlük kaynağını şeylerden değil de bizden almaktadır. Gerçekten yarasaların gözleri gün ışığında neyse, ruhumuzun kavrayışı da hepsi doğal olarak apaçık olan şeylerin karşısında odur. Demek ki yalnızca görüşlerini paylaşacağımız kişiler karşısında değil, görüşlerini pek yüzeysel biçimde ortaya koyan kişiler karşısında da anlayışlı kalmamız doğrudur. Yüzeysel görüşler bile bize katkıda bulunmuşlardır. Çünkü düşünce yetimizi geliştirmişlerdir. Özetle Aristoteles'e göre kurgusal düşünceye dayanan felsefe alanı salt doğrunun bilgisine yönelir. Bu yüzden felsefeye doğrunun bilimi diyebiliriz. Uygulama dediğimiz şey bir iş, bir yapıt ortaya koymaya yöneliktir. Eylem adamları şeyleri ölümsüz yapıları ya da kalıcı koşulları içinde ele almazlar. Belli bir amaca göre, belli bir zamanı öngörerek ele alırlar. Doğrulara gelince iş değişir çünkü nedenini öğrenmeden doğruyu bilemeyiz. En çok doğruluk barındıran şeylerin bilgisi, bu şeyler başka şeyleri belirliyor olduklarından son derece önemlidir. Birçok şey içinde bir yapıya geniş bir biçimde sahip olan bir şey, öbür şeylerin bu yapıya ortak olarak katıldıkları şeydir. Örneğin, ateş üstün biçimde sıcak olan şeydir çünkü öbür varlıklardaki sıcaklığın nedenidir. Demek ki türemiş varlıklarda bulunan doğrunun nedeni üstün biçimde doğrudur. Ölümsüz varlıklarla ilgili ilkelerin bütün ilkeler arasında zorunlu olarak en doğru ilkeler oluşu buradan gelir. Çünkü bu ilkeler yalnızca belli bir zaman için doğru olan ilkeler değildirler. Aynı zamanda bunların varlıklarının nedeni de yoktur. Tersine onlar öbür şeylerin varlıklarının nedenidirler. Böylece bir şey ne kadar çok varlığa sahipse o kadar çok doğruya sahiptir. Bilginin kaynağı, duyulur dünya. Ne olursa olsun Aristoteles'e göre bilgi edinmede dış dünya başlıca kaynaktır. Bu yüzden bilgide duyular büyük önem taşır. Felsefe tarihi içinde felsefi bakış açılarını temelden belirleyen ülkücülük ve gerçekçilik ayrımı onun felsefesinde açıklık kazanmıştır. Aristoteles bilgi edinmede dış dünyaya öncelik tanımakla ağırlığını gerçekçilikten yana koyar. Önceki felsefe anlayışları duyular üzerinde pek durmamışlardı. Ne var ki bilgide zihne ya da dış dünyaya ağırlık verme ayrımı daha az belirgin biçimde Aristoteles'ten çok önce yapılmıştı. İyonyalı filozoflar evreni duyu verilerine dayanarak açıklamaya çalışmışlardı. Eleyalı filozoflar tersine ussal açıklamaya yönelmişlerdi. Ancak İyonyalılar duyuların önemini özel olarak belirtmişler, Eleyalılar da us üzerinde açıklayıcı bir tutum almamışlardı. Platon, us duyum karşıtlığında ağırlığını ustan yana koyarak ilk ülkücü felsefeyi geliştirmişti. Aristoteles, Platon'un bu ülkücü öğretisine kökten karşı çıkarak bilgi anlayışını gerçekçi bir temele oturttu. Bu dünyayı, duyulur dünyayı tek bilgi alanı olarak belirledi. Bilgi ancak bu dünyanın gerçeklikleri arasından derlenebilirdi. Bu dünyayı aşan bir bilgiler ya da gerçeklikler dünyası yoktu. Özetlersek, Aristoteles için önemli olan tek tek şeylerin bilgisini derlemek değil, evrensel bilgiye yükselebilmektir. Tek tek şeylerin bilgisinden giderek oldukça evrensel ya da daha evrensel bilgilere varabiliriz. Ama en evrensel bilgiye tek tek şeylerin bilgisinden varamayız. Buna göre gerçek bilgi üretimi tüme varımla değil, tümden gelimle yapılır. Önemli olan daha evrenselden daha özeli ya da daha az evrenseli çıkarmaktır. Tek tek şeylerin bilgisi bize evrensel bilginin yolunu açmaz mı? Açar elbette. Benzer şeylerden ya da benzer durumlardan giderek soyutlama yoluyla evrensel bilgiye yükseliriz. Evrenselin de evrenseli vardır. Önemli olan daha evrensel bilgiye ulaşmaktır. Evrensel bilgi deneyle doğrulanması gereken bilgidir. Doğrulanmamış bilgi yanlış olabilir. Evrensele yönelen kişi bir şeyi nedenleriyle kavramak ister. Buna göre el işçisiyle hekim arasında bir ayrım olacaktır. El işçisi evrensel bilgiyi konu edinmez. O, nedeni düşünmeksizin eylemde bulunur. Hekim evrensel bilgiye yönelmek zorundadır. Hekimlikte eylem düşünceyi gerektirir. Hekimlikte en evrensel söz konusu olamaz. En evrensel de özel arasında basamaklar olacaktır. En evrensel filozofu ilgilendirir. Filozof onu tek tek nesnelerden derlemez. Filozof ona ulaşmış kişidir. Bunun için filozofun ayrı bir yetkinliği olmalıdır. Filozof güç şeyleri ve insan bilgisine kolay kolay açılmayan şeyleri bilme yeteneğine ulaşmıştır. Her şeyin bilimine ayrı ayrı ulaşmadan elden geldiğince bütün şeylerin bilgisine ulaşmıştır. Filozof için duyulur dünya bilgilerini değerlendirerek en evrensel bilgiye ulaşmaya çalışmak sonu gelmez bir çaba olurdu. Felsefenin konusu varlık. Burada felsefenin konusuna, felsefi araştırmanın neye yöneldiği sorununa geçelim. Platon'da felsefenin nesnesi idealardı, Aristoteles'te felsefenin nesnesi varlıktır. Varlığın ne olduğunu Aristoteles'in anlattıklarından giderek çok kesin bir biçimde belirlememiz olanaksız. Varlık nedir sorusu Aristoteles'te bir şeyi kendisi yapan şey nedir sorusunun özeti gibidir. Platon'un ideası ve Aristoteles'in varlığı özünde nasıl tanıtlanmış olurlarsa olsunlar, bize doğrudan doğruya zihnimizin temel yapısını oluşturan kavramlar dünyasını düşündürürler. Her idea ve her varlık sanki bir başka benzeriyle karıştırılmaması gereken, düşünceye katkısı ancak bu sınırlılığıyla, bu belirginliğiyle olası olan bir kavramdır. Her biri birer atom özelliği gösteren bu nesneler, apayrılıklarıyla Leibniz'in monatlarını düşündürürken Descartes'in belirlediği ölçüde açık ve seçik olma özelliğini koruyacaklardır. Filozofun varlıktan ne anladığını kavrayabilmek için varlık olarak varlık ve rastlantısal olarak varlığın ayrı ayrı anlamamız gerekecektir. Aristoteles felsefeyi varlık olarak varlık araştırması sayar. Varlık olarak varlık deyimi bize bir şeyin kendine özdeş oluşunu duyurur, bir şeyin öz yapısını düşündürür. Bir şeyi o şey kılan temel değişmez nitelikleri o şeye uğrayan, o şey için zorunlu olmayan niteliklerden ayırmamız gerekir. Bir şeyin her zaman olduğuyla ara sıra olduğunu karıştırmak bizi yanlışa düşürür. Örneğin hekim hekimdir, hekim olarak alınmalıdır. Onun ara sıra iyi yemek yapıyor olması, hatta her zaman iyi yemek yapıyor olması rastlantısaldır. Aşçının bir hastayı iyileştirebilmesi nasıl rastlantıysa. Aristoteles Metafizika'da 4. kitabın 1. bölümünde şöyle der. Varlık olarak varlığı ve ona temelden bağlı olan nitelikleri inceleyen bir bilim vardır. Bu bilim özel bilimler denilen bilimlerin hiçbiriyle karışmaz. Çünkü özel bilimlerden hiçbiri genellikle varlık olarak varlığa yönelmez ama varlığın belli bir bölümünü ayırarak yalnızca bu bölümün niteliğini inceler. Matematik bilimlerinin durumu budur. İlk ilkeleri ve en yüksek nedenleri aradığımıza göre bu ilkelerin ve bu nedenlerin zorunlu olarak bağlı olduğu bir gerçekliğin var olacağı kesindir. Bu gerçekliğin öz yapısı gereği bu ilkeler ve nedenler bu gerçekliğe bağlıdırlar. Demek ki varlıkların ögelerini arayanlar temelde mutlak olarak ilk olan ilkeleri arıyorlardı. Aradıkları bu ilkeler zorunlu olarak varlık olarak varlığın öğeleriydi, rastlantısal olarak varlığın değil. Bu yüzden biz de varlık olarak varlığın ilkelerini kavramalıyız. Bir şeyi bir şeyle ya da kendisi olarak almak. Aristoteles Metafizika'da 5. kitabın 7. bölümünde de varlık sorununu inceler, rastlantısallıkla kalıcılığı birbirinden ayıran koşulları ele alır. Şöyle der, rastlantısal olarak varlığa ya da öz olarak varlığa varlık denir. Örneğin dürüst kişinin müzikçi olduğunu, insanın müzikçi olduğunu ya da müzikçinin insan olduğunu söylediğimizde varlık rastlantısaldır. Müzikçi yapı kuruyor demek, yani mimarın rastlantısal olarak müzikçi ve müzikçinin rastlantısal olarak mimar olduğunu söylemek hemen hemen aynı şeydir. Gerçekten bu şudur sözü, bu şunun rastlantısıdır anlamına gelir. Bu tanıtlamadan anladığımıza göre bir kavramın bir kavrama bağlanması rastlantısallığı getirir. Varlık olarak varlık araştırması bir şeyi bir şeye göre ya da bir şeyi bir şeyle değil, bir şeyi kendisi olarak ele almayı gerektirir. Aristoteles'e göre insanın müzikçi olduğunu söylemek kadar, müzikçinin insan olduğunu söylemek de, beyazın müzikçi olduğunu söylemek kadar, müzikçinin beyaz olduğunu söylemek de rastlantısallığı ortaya koymaktır. Öz olarak varlığa gelince, bu varlık çeşitli temel kavramlara ya da bir başka deyişle kategorilere göre anlamlar alır,